Ayrım 21, şu köşesinde ermiş Escalapius'un, Aescalapius, Grek hekimlik tanrısı Asklepios'un Latinceleştirilmiş biçimi. Oğullarından biri mukadderat aleyhine kitap yazıyor. Daha da kötüsü, geri planda gözyaşları içinde diz çökmüş bir üniversite mensubu, eczacının Kigi yerine hastasının nabzını tutarak mahvettiği hastanın yatağının perdelerini açmış, ondan ücret alacağına özür dileyerek ona para veriyor. Şu geniş salonda bir cübbeler koalisyonu, türlü türlü dava vekilleri, önlerindeki belalı, pis, can sıkıcı davayı var güçleriyle yanlış yöne sürüklüyorlar. Onu kapılarının ardına tıkacaklarına, dışına atıyorlar. Ve gözlerinde öyle bir öfke, tavırlarında öyle bir kayıtsızlık var ki, yasalar insanlığın huzuru ve korunması için yapılmış sanırsınız. İşledikleri daha da büyük bir hata olması gerektiği gibi ertelenmiş bir dava konusu, örneğin John O. Knox'un burnu Tom O. Stiles'in yüzünde olsaydı, davalarda sık sık kullanılan kurgusal adlar, bu bir mülke tecavüz suçu oluşturur muydu, oluşturmaz mıydı? 25 dakika içinde hallediverdikleri böyle grift bir dava gerektiği gibi lehte ve aleyhte deliller dikkatli bir gözle değerlendirilse aylar sürebilirdi. Ve bu değerlendirme askeri bir plan çerçevesinde yapılıyor olsaydı, zatıalilerinizin de bildikleri gibi bir harekat, sahte hücum, zorunlu yürüyüş, baskın pusu, kamuflaj gibi savaş hilelerini ve her iki tarafta da kumandanlık sanatının zafer üzerine kurulu daha binlerce inceliğini içerir. Dava pekala yıllarca sürebilir ve bu süre içinde meslekten 100 adama yiyecek ve giyecek temin edilebilirdi. Ruhban sınıfına gelince, yo, onlar aleyhine tek bir söz edersen beni vururlar. Hiç niyetim yok. Hem olsaydı bile bu konuya yanaşmaya cüret edemezdim. Sinirlerim ve ruh halim bu kadar zayıfken ve içinde bulunduğum koşullarda kendimi böyle hazin ve kederli bir hesaplaşmayla bunaltmak hayatıma mal olabilirdi. Dolayısıyla üzerine bir perde çekip ondan olduğunca çabuk uzaklaşarak açıklığa kavuşturmak istediğim asıl konuya geçmem daha doğru olacak. Yani zekadan en yoksun insanların en fazla muhakeme gücüne sahip oldukları nasıl oluyor da söylenebiliyor. Dikkat edin, söylenebiliyor dedim. Zira sevgili efendilerim, bu bir tevatürden öteye gitmiyor. Her gün en azından 20 tanesini duyup söyleyene güvendiğimiz türden, o yüzden de adi ve kötü niyetli bir tevatürden ileri gitmediğinde ısrar ediyorum. Şimdiye dek ortaya koyduğum ve siz saygıdeğer efendilerim tarafından dikkatle ölçülüp tartıldığını umduğum gözlemler yardımıyla bunu açıklamaya çalışacağım. Kelli felli tezlerden nefret ederim. Dünyadaki en aptalca şeylerden biri, bir tezde kendi kavrayışınızla okurlarınızın kavrayışı arasına sıra sıra uzun ve anlaşılmaz sözcükler dizerek varsayımınızı bulundurmaktır. Oysa çevrenize bakmış olsanız muhtemelen konuyu derhal aydınlatacak, ayakta ya da asılı duran bir şey bulurdunuz. Zira bu takdire şayan bilgi arzusu, son ibare dışında Gargantua ve Pantagruel'den alınmıştır. 3.16. Kime engel olmuş, acı ya da zarar vermiştir ki? İster bir ayyaştan gelsin, ister bir çanaktan, isterse bir aptaldan, ister lazımlık, ister eldivenden, ister tekerlekli karyola, ister kuyumcu potasının kapağı, isterse yağ şişesinden, eski bir terlik ya da bir bambu sandalyeden, şu anda bu sonuncusunun üzerinde oturmaktayım. Bu zeka ve muhakeme gücü meselesini bambu sandalyenin arkalığının üstündeki iki topuzla örneklememe izin verirseniz, gördüğünüz gibi burguyla açılmış iki oyuya iki pimle oturtulmuş bu topuzlar söyleyeceklerimi öyle güzel örnekleyeceklerdir ki, bütün bu ön sözün akışını ve anlamını sanki her zerresi güneş ışınlarından oluşmuşçasına açık seçik görebileceksiniz. Evet, şimdi doğrudan konunun özüne giriyorum. Burada zeka duruyor, şurada, onun hemen yanında da muhakeme gücü. Aynı şu üstünde oturduğum sandalyenin arkalığındaki iki topuz gibi. Görüyorsunuz, bunlar sandalyenin çerçevesinin en yüksek ve en süslü parçaları. Tıpkı zeka ve muhakeme gücünün bizim için olduğu gibi ve gene onlar gibi kuşkusuz her ikisi de bir arada bulunmak kaydıyla çifte üretilmiş tüm süslemeler gibi birbirlerini yanıtlasınlar diye birlikte yapılıp takılmışlar. Şimdi bir deney yapmış olmak ve konuyu daha açık bir şekilde sergilemek adına bir an için bu garip süslerden birini, hangisi olduğu önemli değil, yuvasından çıkaralım. Hayır, gülmeyin. Ama hayatınızda bunun kadar gülünç bir şey gördünüz mü? Tek kulaklı bir dişi domuz kadar sefil bir görünüm. Birinde ne kadar anlam ve simetri varsa diğerinde de ancak o kadar var. Lütfen yerinizden kalkıp şuna bir göz atın. Kişiliğiniz saman çöpü kadar değer veren biri elinden çıkan işin bu hale gelmesine razı olur mu? Hayır, elinizi yüreğinize koyun ve şu basit soruya cevap verin. Şimdi şurada kendi başına man kafanın teki gibi duran bu tek topuz, dünya yüzünde insanın aklına diğerinin de gerekli olduğunu getirmekten başka bir şeye yarayabilir mi? Şunu da sorayım, bu sandalye size ait olsaydı, vicdanınıza bir danışın hele. Bu halde durmasındansa hiç topuzu olmamasını yeğlemez miydiniz? Şimdi bu iki topuz ya da insan zihnini taşıyan sütunların pervazını taçlandıran süsler zeka ve muhakeme gücü olunca böyle demiştim ve bunlar diğerlerine oranla en çok ihtiyaç duyduğumuz en değerli, yokluğu en büyük felaket olan, dolayısıyla sahip olunması en zor süsler olunca böyle olduğunu kanıtladım. Bütün bu nedenlerle bunların birinde ya da aslında ikisinde birden ustalaşmayı ya da en azından öyle görülmeyi istemeyen, zihninde bu konuyu sarsılmaz bir şekilde çözüme kavuşturmamış, itibar ve müktesebat aşkından bu kadar yoksun ya da kendisi için bunun hayırlı olacağından bu denli habersiz bir ölümlü olabilir mi aramızda? Eğer bu iş bir şekilde gerçekleştirilebilir ya da başarılabilir görünüyorsa. Şimdi siz soylular içinde daha ağır başlı olanlarınızın bunlardan birini hedeflemek için pek şansı olmadığına göre, eğer diğerini zaten ele geçirmemişse, sizce ne olacak bunların hali? Aman efendilerim, bütün ağır başlılıklarına rağmen içlerini çılçıplak sergileyerek dolaşmaktan adeta memnun olmalılar. Bu doğuştan edinilmez, ele aldığımız durumda açıklanması gerekmeyen felsefi bir çabayla edilinir. Kaptıkları ve paltolarının ya da kocaman perukalarının altına saklamayı başardıkları kadarıyla yetinseler, yasal mal sahiplerine karşı feryat figan etmeye kalkışmasalardı kimse onlara kızamazdı. Zatealilerinize bütün bunların belli bir kurnazlık ve hünerle yapıldığını söylememe gerek yok. Çatlak seslerin nadiren yanılttığı büyük Locke bile bu konuda çuvalladı. Anlaşılan feryat o kadar derinden ve ciddiydi ki ve kocaman perukaların, vakur yüzlerin ve diğer düzenbazlık araçlarının yardımıyla bu konuda zavallı zekalar aleyhine yaratılan hava o kadar genelleştirilmişti ki filozof bile aldandı. Onun zaferi dünyayı binlerce kaba hatanın yükünden kurtarmaya bağlıdır ama bu onlardan biri değil. Bir filozofun yapması gerektiği gibi konu üzerine ahkam kesmeye başlamadan önce sakin sakin oturup olguları inceleyeceğine, bunları oldukları gibi kabul edip feryada katıldığı ve diğerleriyle birlikte yüksek sesle tezahürata girişti. Bu o zamandan bu yana aptallığın Magna Carta'sı haline getirilmiştir. Ama siz saygıdeğer efendilerimin açıkça gördükleri gibi öyle bir yoldan elde edilmiştir ki ona sahip olmanın 5 paralık değeri yok. Ayrıca ağırbaşlılığın ve ağırbaşlı ahbabın bundan böyle hesabını vermesi gereken çeşitli utanç verici hilelerden sadece biridir. Yüce perukalılara gelince, haklarında aklıma geleni söylediğim düşünülebilir. Onların aleyhinde ya da ön yargıyla söylediğim ihtiyatsız sözlere genel bir açıklama getirmeme izin verin. Ne koca perukalardan ve uzun sakallardan nefret ediyorum, ne de onlardan uzak durmaya yeminliyim. Ama ısmarlama olduklarını ve ne amaçlı olursa olsun sözünü ettiğim hilekarlık için kullanıldıklarını gördüm mü, sıtkım sıyrılıyor. Yolları açık olsun. Dikkat edin, onlar için yazmıyorum. 21. Bölüm. Babam en az 10 yıl boyunca her gün onları tamir ettirmeye karar vermiştir. Hala tamir edilmiş değiller. Bizden başka hiçbir aile bu duruma bir saat bile katlanmazdı. En şaşırtıcı olanı da dünya yüzünde babamın kapı menteşeleri kadar belagatle bahsettiği bir ikinci konu olmaması. Ama babamın bu konuşkanlığı sabun köpüğü değerinde zırvalamalardan ileri gitmiyordu. Babam da sözlerle davranışlar her zaman saç saça baş başaydılar. Oturma odasının kapısı hiçbir zaman doğru dürüst açılmadı. Babamın felsefesi ya da ilkeleri ona yenik düşene dek, oysa kuş tüyüyle sürülen üç damla yağ ve hafif bir çekiç darbesiyle rahatça onurunu kurtarabilirdi. İnsan ne tutarsız varlık, tedavi edilebilecek yaralarıyla yerlerde sürünüyor. Hayatıyla bilgisi sürekli çelişki halinde. Aklı, Tanrı'nın ona bahşettiği bu değerli armağan, yağlamaya değil, duyarlılığını keskinleştirmeye, acılarını çoğaltmaya ve onu bu acılar yüzünden daha kederli ve rahatsız etmeye yarıyor ancak. Zavallı mutsuz yaratık, neden davrandığından başka türlü davranamaz ki acaba? Sanki bu dünyada mutsuz olması için yeterince neden yokmuş gibi kendi iradi nedenlerini de keder deposuna katmak zorunda mı? Kaçınılmaz kötülüklere karşı mücadele etmek ve bazılarına teslim olmak yerine onda biri bir çabayla bütün bu belaları savuşturabilecekken. İyi ve erdemli olan her şey adına, eğer üç damla yağ varsa ve Şendi malikanesinin 10 mil yarı çapı mesafede bir çekiç bulunabilirse, oturma odası kapısının menteşesi bu devri saltanatta tamir edilecektir. 22. Bölüm. Onbaşı Trim iki havan topunu yerine yerleştirince bu maharetinden ölçüsüz bir memnuniyet duydu. Onları gördüğü zaman efendisinin nasıl keyifleneceğini bildiği için de topları oturma odasına taşımaktan kendini alamadı. Menteşe olayına değinirken bundan çıkarılabilecek dersin yanı sıra yine aynı olaydan kaynaklanan bir mütalaa daha yürütmek istiyorum. O da şu. Oturma odasının kapısı her kapı gibi gerektiği zaman açılıp menteşeleri üzerinde dönseydi ya da örneğin kapı hükümetimizin kendi menteşeleri üzerinde döndüğü kadar ustalıkla dönebilseydi, yani zatalilerinizin işleri baştan beri pürüzsüz yürümüş olsaydı, bunun haricinde bu benzetmeden vazgeçebilirim. Onbaşı Trim'in içeriye göz atması ne efendisi ne de kendisi için bir tehlike teşkil ederdi. Babamın ve amcam Toby'nin derin uykulara dalmış olduklarını görür görmez, öyle saygılı bir adamdı ki, derhal bir ölü gibi sessizce çekilir, onları koltuklarında mutlu rüyalarıyla baş başa bırakırdı. Ama ne yazık ki bu mümkün değildi. Zira menteşe çok uzun süredir bozuktu ve uzun yıllar boyunca babamın saat başı ona çektirdiklerinden dolayı mustaripti. Bu da onlardan biriydi. Babam hiçbir yemekten sonra rahatça kollarını kavuşturup şekerlemesini yapamazdı. Kapıyı birisinin açıp onu kaçınılmaz olarak uyandıracağı düşüncesi her zaman zihnini meşgul eder, üstüne bir rehavet çöker çökmez babamla istirahat etme fikri arasına girerek sık sık söylediği gibi şekerlemenin bütün şekerini kaçırırdı. İşler paslı menteşeler üzerinde dönüyorsa, sorarım size saygıdeğer lordlarım, başka türlüsü mümkün mü? Nedir mesele? Kim var orada? Diye bağırdı kapı gıcırdamaya başlar başlamaz uyanan babam. Keşke demirci şu kahrolası menteşeye bir göz atsaydı. Hiçbir şey izninizle efendim, dedi Trim. İki havan topu getiriyordum da. Burada havan takırtısı istemiyorum, diye haykırdı babam. Doktor Slop ilaç dövmek istiyorsa mutfakta dövsün. İzninizle efendim, diye bağırdı Trim. Bunlar gelecek yazki kuşatma için hazırladığım havan topları. Obediah'ın artık kullanmadığınızı söylediği bir çift çizmenizden yaptım. Aman tanrım, diye bağırdı babam koltuğundan fırlarken. Hayatta o av çizmeleri kadar değer verdiğim başka hiçbir şey yok. Onlar bizim büyük babamızındı. Kardeşim Toby aile yadigarıydı. Korkarım, dedi amcam Toby, Trim mirası kesmiş. Sadece tepelerini kestim izninizle efendim, diye bağırdı Trim. Ben de yaşayan herkes kadar sürekliliklerden nefret ederim, diye bağırdı babam. Ama bu çizmeler, çok kızmış olsa da gülümsüyordu, ta iç savaşlardan beri ailemizdeydi. Sir Roger Shandy onları Marston Moor Muharebesi'nde 2 Temmuz 1644'te İngiliz İç Savaşı sırasında York yakınlarında yapılan muharebe. Parlamento ordusunun York'u kuşatmasını izleyen bu muharebede kralcı güçler ilk büyük yenilgiye uğramışlardır. Giymişti. 10 sterlin verseler satmazdım onları. Sana bu parayı öderim kardeşim Shandy dedi amcam Toby. Elini pantolon cebine götürürken sonsuz bir keyifle havan toplarını seyrederek. Sana o 10 sterlini büyük bir yürek ferahlığıyla derhal ödeyeceğim. Harcadığım para umurumda değil kardeşim Toby diye cevap verdi babam ses tonunu değiştirerek. Yeter ki bir kuşatma için harcanma olsun. Emekli ödeneğimden başka yılda 120 sterlin gelirim yok mu diye haykırdı Toby amcam. Bir çift çizmeye 10 sterlin vermeyi kaldırır mı bu diye cevap verdi babam hemen. Dubaların için 12 gine. Hollanda usulü çekme köprün için onun yarısı. Geçen hafta ısmarladığın küçük pirinç topların Messina kuşatması için yaptığın daha 20 çeşit hazırlığın sözünü bile etmiyorum. İnan bana sevgili biraderim Toby diye sürdürdü sözünü kardeşinin elini tutarak. Bu askeri operasyonlar senin gücünü aşıyor. İyi niyetlisin kardeşim ama bunlar seni farkında olduğundan daha büyük masraflara sokuyor. Ve bana inan sevgili Toby, bu gidişle geleceğini mahvedeceksin. Sonunda dilenmeye başlayacaksın. Öyle olsa bile ne çıkar kardeşim diye cevap verdi amcam Toby, milletimin iyiliği için olduğunu bildikten sonra. Babam amcamın bu ruh yüceliği karşısında elinde olmadan gülümsedi. Kızgınlığı en kötü durumda bile bir kıvılcım gibi parlar ve sönerdi. Trim'in gayreti ve sadeliği amcam Toby'nin boş zaman beygirsel olsa da vatanseverliği karşısında babam derhal yumuşadı. Cömert ruhlar, Tanrı sizden de havan toplarınız da razı olsun dedi babam kendi kendine. 23. Bölüm. Ortalık sessiz ve durgun diye ünledi babam. En azından yukarı katta. Tek bir ayak sesi bile duymuyorum. Lütfen Trim, mutfakta kim var? Hiç kimse diye cevap verdi Trim yerlere kadar eğilerek. Sadece Doktor Slop. Karmaşa diye ünledi babam ikinci kez ayağa kalkarak. Bugün tek bir iş yolunda gitmedi. Astrolojiye inansaydım kardeşim ki aslında inanırdı. Gerileyen gezegenlerden. Bakınız 1. kitap 21. bölüm not 8. Astrolojinin özel önem atfettiği gezegen hareketlerinden biri. Birinin benim bu talihsiz evimin üzerinde dolanıp içindeki her şeyin yerini değiştirdiğine yemin edebilirdim. Yahu ben Doktor Slop'un yukarı katta karımın yanında olduğunu sanıyordum. Sen öyle söylemiştin. Adamın mutfakta ne işi var? İzninizle efendim, köprü yapmakla meşgul şu anda dedi Trim. Çok düşünceli bir davranış dedi amcam Toby. Lütfen Doktor Slob'a yürekten teşekkür ettiğimi ve daima hizmetinde olduğumu söyletirim. Babam havanı ne kadar yanlış anlamışsa amcam Toby de köprüyü o kadar yanlış anlamıştı. Ama amcam Toby'nin köprüyü nasıl yanlış anlayabildiğini anlatabilmek için korkarım size ya onun bu yanlışa sevk edenin ne olduğunu tamı tamına anlatmam ya da mecazımdan vazgeçmem gerekecek. Bir vakanüs için mecaz kullanmaktan daha ayıp bir şey olamaz. Amcam Toby'nin niye böyle bir hata yaptığını kavrayabilmeniz için ister istemez size Trim'in bir macerasını anlatmak zorundayım. İster istemez diyorum, zira bu hikayenin yeri bir anlamda burası değil. Ya onbaşı Trim'in önemli bir rol oynadığı amcam Toby'nin dul bayan Waldman'la yaşadığı aşk maceralarının arasında ya da Trim'le Toby amcamın çayırlıkta düzenledikleri seferberliklerin ortasında yer almalıydı. Bu iki yere de çok uygun düşer ama onun bu iki yerden biri için saklarsam şimdi üzerinde olduğum öyküyü mahvederim. Ve eğer burada anlatırsam olup bitenleri önce söyleyip hikayeyi orada mahvederim. Zatıalileriniz bu durumda ne yapmamı isterlerdi? Anlatın Bay Shandy. Anlatırsan aptalsın Tristram. Ey siz yüce güçler, zira siz güçlüsünüz hem de çok, ölümlü bir faniyi dinlemeye değer bir hikaye anlatmaya muktedir kılarsınız. Ona kibarca nereden başlayacağını, nerede bitireceğini, hikayeye neyi katıp neyi katmayacağını, ne kadarını muğlak bırakıp neleri aydınlatacağını gösterirsiniz. Ey bu yaygın yaşam öyküsü çapulcuları imparatorluğunu yöneten, saat başı tebaasından bunca kişinin talan ve yağmaya soyunduğunu gören sizler, bir iyilik eder misiniz? Sizden rica ediyorum, size yalvarıyorum. Bizler için daha iyi bir şey yapmayacaksanız eğer, hükmettiğiniz toprakların herhangi bir yerinde, burada olduğu gibi üç ayrı yol tek bir noktada kavuşacaksa, hangi yolu seçmesi gerektiğini bilemeyen zavallıları şeytandan korumak için, en azından oraya hangi yolu seçmesi gerektiğini gösteren bir işaret dikin.